Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
T Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Farvardin 1400, Hicri Kameri 13 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla din alemi Sayın Murteza Torabi ile dua etmenin fazileti etrafında yapılan röportaj, çağdaş şairlerin gözünden bahar, enerji hatları, ekonomi ve siyaset ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Çin arasında kapsamlı işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Çin ile ilişkileri stratejiktir açıklamasında bulundu. İran-Çin ilişkileri belgeli sergisi açıldı. İran, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor. Ve Biden Erdoğan'a davet mektubu gönderdi. Şimdi haberler.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif arasında gerçekleşen görüşmede İran'ın Çin'in başlattığı kuşak ve yol projesine katılımını öngören 25 yıllık işbirliği anlaşmasına imza atıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan İran-Çin stratejik işbirliği belgesine imza attılar. Stratejik belge iki ülke arasında muhtelif ekonomik, siyasi maddelerden oluşuyor ve bir nevi kapsamlı harita sayılıyor. Batı Asya ziyaretleri kapsamında Tahran'da bulunan Çinli Bakan Wang Yi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin danışmanı Ali Larijani ile de bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Yi'nin Tahran ziyaretinde 25 yıllık kapsamlı İran-Çin işbirliği anlaşmasının imzalanacağını açıklamıştı. Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2016'daki Tahran ziyaretinde gündeme geldiğini belirten Hatipzade, bu anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in kuşak ve yol fikrine katılımı dikkate alındı ifadesini kullanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin ile ilişkilerin İran için önemli ve stratejik olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Ruhani, Tahran ve Pekin'in çok iyi ilişkileri sahip olduklarını belirterek, iki ülkenin uluslararası konularda ortak görüşe sahip olmalarının bu ilişkilerin düzeyini göstermek açısından önem taşıdığını söyledi. Ruhani, iki ülkenin uzun dönemli ilişkilerin devamı için siyasi iradeye sahip olduğunu belirterek ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanda gelişip derinleşmesini istedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Pekin'in nükleer anlaşma konusunda ve Amerika'nın tek taraflı ve maksimal eylemleri ve yaptırımlarına karşı çıkması dahil uluslararası arenada İran'ı destekleyen yaklaşımından dolayı teşekkür ederek iki ülkenin nükleer anlaşmanın uygulanması için işbirliği ve Avrupalı ülkeleri nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmelerini oldukça önemli niteledi. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamında terörizm ve radikalizm ile mücadeleye vurgu yaparak Amerika'nın Batı Asya'daki askeri varlığının bölgeyi istikrarsızlaştıran temel unsur olduğunu kaydetti. Ruhani görüşmede ayrıca Tahran'ın Hürmüz Barış Planı'na ve İran için 25 yıllık kapsamlı stratejik işbirliği belgesini işaretle bu belgenin İran ile Çin'in 25 yıllık vizyonu belirlediğini ifade etti. Ruhani ayrıca Çin'den daha fazla korona aşısı alımı için talepte bulundu. Çin Dışişleri Bakanı da görüşmede Tahran-Pekin'in işbirliğine temasla Çin'in her daim bu konuya büyük önem verdiğini hatırlattı. Wang Yi, Çin'in her daim Amerika'nın tek taraflı yaptırımları ve maksimal eylemlerine karşı çıktığını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Tahran-Pekin ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. İran ve Çin Dışişleri Bakanları görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldılar. İran-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yılına girdiğine dikkat çeken Bakan Zarif, iki büyük medeniyet sayılan İran ve Çin'in ilişkilerinin yüzlerce yıl öncesine dayandığını hatırlattı. İran ile Çin arasında imzalanan stratejik işbirliği belgesiyle iki ülkenin ilişkilerinin daha da gelişeceğine dikkat çeken Zarif, Çin'in zor günlerin dostu olduğunu vurguladı. Çin'e Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımları döneminde sergilediği tutum ve yaptığı eylemlerinden dolayı teşekkür eden Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşma uyarınca tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı da görüşmede Nevruz Bayramı'nı kutlayarak Çin'in İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda münasebetlerini geliştirmek istediğini kaydetti. İyi stratejik işbirliği belgesinin imzalanmasının Pekin'in ilişkileri en yüksek seviyeye çıkarma iradesini gösterdiğini sözlerine ekledi.
Tahran-Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümünde iki ülke ilişkilerinin belgeleri Tahran'da açıldı. Sergi, iki ülke ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek diğer programların da başlangıcı sayılıyor. Dün akşam Tahran'a gelen Yi, bugün Cumhurbaşkanı Ruhani ve İslam İnkılabı rehberinin müşaviri Ali Larijani ile görüştü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaşarak son 24 saatte 85 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari koronavirüs salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Lari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hicri Şems'i 1400 yılının sonuna kadar İran'ın korona aşısı ihraç eden ülke haline gelebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün korona ile mücadele için kurulan ulusal komite toplantısında yaptığı konuşmada hükümetin koronavirüsü kontrol altına alma ve yaptırımları sonlandırmak için elinden geleni yaptığına işaretle Hicri Şems'i 1399 yılını korona salgını ve yaptırımlar ve topyekün ekonomik savaş nedeniyle oldukça zor bir yıl olarak niteledi. Ruhani sözlerinin devamında İran milletine sağlık protokollerine uyması, İslam İnkılabı rehberi, alimler ve dini merciler ve sağlık çalışanlarına yardım ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Ruhani ayrıca İran'ın korona ile mücadelede durumunun birçok ülkeye göre daha uygun ve iyi vaziyette olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Nisan ayında İran'da Rus yapımı Sputnik V aşısının ortak üretimi başlıyor dedi. Kazım Celali açıklamasında ilk etapta şirketlerimizden birinin ayda 4 milyon doz aşı üretimine başlayacağını umut ediyoruz ifadesini kullandı. Daha önce Tahran ve Moskova Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda bir anlaşma imzalamıştı. 9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V'yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, iklim zirvesi daveti için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Türk medyasına göre Amerikan Başkanı Biden'ın 22 ile 23 Nisan'da düzenlenecek olan iklim zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti. Amerikan Başkanı Biden davet gönderdiği liderler arasında Rus mevkidaşı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping de bulunuyor. 40 ülke devlet başkanının katılacağı iklim zirvesi sanal ortamda yapılacak. Söz konusu zirve kamuya açık şekilde ve canlı yayınlanacak. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.
Türkiye Savunma Sanayi Kurumu Başkanı İsmail Demir, Bayraktar Akıncı isimli taarruz İHA'sının seri üretiminin başladığını duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki faaliyetleri devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Sanayi Kurumu Başkanı İsmail Demir, Akıncı isimli taarruz İHA'sının seri üretimine geçildiğini, Akıncı İHA'sının füze fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. 450'şer beygirlik çifte motora sahip Akıncı İHA'sı 5,5 ton ağırlığında yük taşıyabilir. Bundan önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin taarruz İHA'ları üretimi gücüne vurgu yapmıştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri Devriye Birliği Komutanı Albay Andrei Titov basın mensuplarına yaptığı açıklamasında Rus ve Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı bölgesindeki Haseke vilayetinde ortak devriye gerçekleştirdiğini, nöbet sırasında sıra dışı herhangi bir olayın yaşanmadığını belirtti. Titov, Rusya ve Türkiye liderleri tarafından Suçi'de imzalanan mutabakat saptığı çerçevesinde Şerek yerleşim yerinden başlayarak mutabık kalınan rota üzerinde 114. Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi. Nöbet olaysız bir şekilde tamamlandı diye konuştu. Titov'un aktardığı üzere iki ülkenin askeri Jarih el-Faykan yerleşim yerinin yakında buluşarak 4 saatlik devriye nöbeti süresince 95 kilometrelik mesafe kat etti ve anlaşmalara göre Kürt birliklerinin bulunmaması gereken Dillik, Tel Kadiş, Kirbatlı ve Tel Tayr yerleşimlerindeki durumu denetledi. Devriye Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin eşliğinde gerçekleştirildi. Mi-8 helikopterinin mürettebatı komutanı bu görevi yerine getirirken asıl zorluk uçuşun son derece düşük irtifalarda gerçekleştirmesi, çok sayıda engebe olması ve tüm mürettebatın gözlem için çok yüksek bir konsantrasyonun gerekli olmasıdır. Ateş açılması konusunda da çok dikkatli gözlemlemek gerekiyor. Devriye sorunsuz bir şekilde tamamlandı açıklamasını yaptı. Devriye her iki ülkeden yaklaşık 70 askerin yanı sıra Rus askeri polisine ait Tiger ve Typhoon araçları da katıldı. Türk askerleri ise kirpi zırhlarıyla devriye katıldı.
Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Calamard, Suudi Arabistan tarafından ölümle tehdit edilmesine gösterdiği tepkide bunu küstahlık olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Calamard, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin Cenevre kentindeki bir toplantıda kendisi hakkında dizginlenmemesi durumunda ilgileneceğini söylediğini aktardı. Calamard, Suudi Arabistan'ın kendisine yönelik tehdidini küstahlık niteleyerek bu olayın diplomatik bir mekanda gerçekleştiğini belirtti. Calamard ifadenin nasıl algılandığı sorulduğunda bir ölüm tehdidi, böyle anlaşıldığı ifadesini kullanmıştı. Birleşmiş Milletler de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada söz konusu tehditleri doğruladı. Ancak ne Calamard ne de Birleşmiş Milletler tehdit ettiği iddia edilen yetkilinin kimliğini açıkladı. Buna rağmen Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avvad Al-Avvad söz konusu yetkilinin kendisi olduğunu ancak böyle bir tehdit niyetinde olduğunu inkar etti. Al-Avvad sosyal medya paylaşımında Kalamar ve bazı Birleşmiş Milletler yetkililerinin bir yıldan uzun bir süre önce ona karşı üstü kapalı bir tehdit oluşturduğuma inandıklarını dikkatimi çekti diyerek, tam olarak ne konuştuğumuzu hatırlayamasam da Birleşmiş Milletler tarafından atanmış bir kişiye veya bu konuda herhangi birine zarar vermek istemez veya tehdit etmezdim ifadelerini kullandı. Kendini insan hakları savunucusu olarak tanımlayan yetkili ayrıca söylediğim şeylerin bir tehdit olarak yorumlanabileceğini görmek cesaretimi kırdı dedi.
Batı Şeria'nın kuzeyinde yüzlerce Filistinli işgal rejimine yerleşim faaliyetlerini protesto etti. Batı Şeria'nın kuzeyine yer alan Beit Dircan bölgesinde dün düzenlenen protesto eylemine katılan Filistinliler, Siyonist rejimin Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini kınadılar. Filistinliler bu haftayı toprağı savunma ve şehitlerin intikamını alma haftası olarak ilan etmişti. Öte yandan binlerce Filistinli iki önemli liderini toprağa verdi. Geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün farklı bölgelerinde 33 noktada çatışma yaşanırken bir Filistinli işçi şehit edildi. Siyonist işgal güçleriyle Filistinliler arasında 20 Mart Cuma günü, 2 Perşembe günü ise 4 farklı noktada çatışma yaşandı. Çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivil yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te birçok bölgeye baskınlar düzenleyen işgal güçleri 24 Mart Çarşamba günü kovaladığı Filistinli Muhammed Musa Ebu Dellal adlı genci Ramallah yakınlarında şehit etti. Ayrıca yaşanan çatışmalarda bir İsrail askeri atılan taşlarla yaralandı. Öte yandan Salı günü 8, Pazartesi günü ise 4 ayrı noktada işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışma gerçekleşti. Söz konusu çatışmalarda işgal güçleri göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken Filistinli gençler Molotov kokteyl kullandı. Son olarak işgal güçleri ve Filistinliler arasında Pazar günü 2, Cumartesi günü ise 6 farklı noktada darbede yaşanırken göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca sivil boğulma tehlikesi geçirdi.
Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Can kayıplarına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren aktivist Karen Khin ve Wai Nu, protesto gösterilerinin gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü can kaybı sayısını 56 olarak açıkladı. Aktivist Nu en çok can kaybının Yangon ve Mandalay'da meydana geldiğini belirterek Yangon'da 12, Mandalay'da 8 protestocu öldürüldü. Diğer ölümler ise başka şehirlerden dedi. Toplam ölü sayısının 387'ye yükseldiğini belirten Nu, Myanmar ordusunun ulusal direniş gününde kendi halkına şiddet uygulamasını utanç olarak değerlendirdi. Nu, protestocuların güvenliği için dua ediyoruz, bu mücadeleyi kazanmalıyız ifadesini kullandı. Myanmar Now sitesinde yer alan haberde bugünkü protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16 olarak bildirilmişti. Myanmar ordusu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaların ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetimi el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380 üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
Amerika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1259 artarak 548.089'a çıktı. COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 79.226 artarak 30.160.658'e yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1.259 artarak 548.089'a ulaştı. Kaliforniya 3.659.987 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2.776.000'den fazla vakayla Texas ve 2.033.000'den fazla vakayla Florida izliyor. Amerika genelinde COVID-19 kaynaklı 58.644 ölümle önde giden Kaliforniya'yı 49.848 ölümle New York ve 47.947 ölümle Texas takip ediyor.
Ve Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişini Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait iki bot yakın takipte bulundu. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait P-69 Borda numaralı savaş gemisi saat 7 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişini Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait iki bot eşlik etti. Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Çin Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında. Uluslararası düzende iki önemli ve etkin ülke olan İran ve Çin, muhtelif alanlarda işbirliğini geliştirmek için ortak çıkar ve hedeflere sahiptir. Bu ilişkileri kalıcı kılan şey ise kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirmeye ilişkin çabalardır. Bu bağlamda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkitaşı Muhammed Cevaz Zarif'in daveti üzerine dün Tahran'a geldi. İran ve Çin Dışişleri Bakanları bugün uzun süreli işbirliği hakkında görüş teatisine bulunarak kapsamlı işbirliği belgesine imza attılar. 25 yıllık bir süre için hazırlanan kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin imzalanmasıyla Asya'nın iki büyük medeniyeti olan İran ve Çin'in münasebetlerinde yeni bir dönem açılmış oldu. İran ile Çin'in münasebetleri iki açıdan önem arz ediyor. Birincisi, iki ülkenin stratejik ilişkilerini geliştirme çabalarıdır. İran ve Çin, ekonomik, siyasi, askeri, güvenlik ve jeopolitik stratejik olmak üzere üç makro düzeyde geliştirmiş bulunuyor ve bu sürecin tamamlanması doğrultusunda İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık belge önemli bir adım sayılıyor. İki ülkenin münasebetlerinin öneminin ikinci boyutu ise Tahran ile Pekin'in bölgesel ve uluslararası diplomasi alanındaki münasebetlerinden ibarettir. İran ve Çin, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı olmak üzere bölge güvenliği ve istikrarının korunmasında ortak çıkara sahiptir. Uzun vadeli stratejik işbirliği belgesinin imzalanması da bu açıdan önem arz ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Ocak 2016'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin sultacı politikalarına ve başka ülkelere karşı samimiyetten uzak işbirliğine işaretle bu durumun bağımsız ülkelerin birbiriyle daha fazla işbirliğine yönlendirmelerine yol açtığını, İran ile Çin arasında 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi üzerinde yaptığı anlaşmanın bu çerçevede olduğunu, bu anlaşmanın iki ülke tarafından ciddiyetle takip edilip hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Evet, öte yandan İran ile Çin'in bu seviyedeki münasebetleri aslında iki tarafın bölgesel denklemlerde birbirine yönelik karşılıklı güvenini de gösteriyor. Ekonomik olarak da iki ülkenin İpek Yolu projesi enerji ve taşımacılık alanlarda stratejik seviyededir. 2019 yılında yayınlanan rakamlara göre Yaptırımların dorukta olduğu sırada İran ve Çin'in ikili ticaret hacmi 24 milyar doların üzerine çıktı. Bu senelerde İran ile Çin'in ekonomik ve ticari münasebetleri sırf petrol ve enerji ile sınırlı kalmadı. İki ülke günümüzde ikili ve bölgesel münasebetleri daha da geliştirmek kapasite ve potansiyeline de sahiptir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin de ifade ettiği gibi, İran ve Çin'in ilişkileri çok kapsamlı, derin ve çeşitli ebata kavuşmuş ve iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik işbirliği belgesi de bu doğrultuda yol haritası sayılıyor. Söz konusu belge, siyaset, güvenlik, savunma, askeri, kültür, iletişim, ulaşım, ticaret, sağlık, enerji, petrol, altyapı, teknoloji, tarım, bilim ve turizm dahil muhtelif alanlarda İran ile Çin'in işbirliğini kapsıyor. İran ile Çin'in işbirliğinin güçlenmesi sadece iki ülke değil, tüm bölge güvenlik ve barışın lehine olacağı da bekleniyor. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Lübnan'da Hariri ve Berri'nin bir araya gelmesiyle ilgili. Lübnanlı kaynaklar, Lübnan Parlamento Başkanı ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin hükümeti kurmak için pratik adım atılması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ve Parlamento Başkanı Nebih Berri arasında gerçekleşen uzun görüşmenin sona erdiği toplantıda iki tarafın hükümeti kurmak için pratik adım atma konusunda anlaşmaya vardığı ve Lübnan Parlamento Başkanı'nın bu doğrultuda yeni planını sunduğu bildirildi. Öte yandan Lübnanlı siyasi kaynaklar Hariri'nin artık bakan sayısının 18'de kalma ısrarından vazgeçtiği ve bu konuyu Berri ile paylaştığını duyurdu. Aynı kaynaklar Hariri'nin yeni hükümette bakan sayısının 18'in üzerine çıkmasını kabul ettiğini vurguladı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile bir süre önce yeni hükümetin kurulması ile ilgili yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Bilindiği üzere Lübnan'da siyasi ve ekonomik kriz 2019 yılının sonlarına doğru başladı ve 1990 yılında son bulan 15 yıllık iç savaş döneminin ardından Lübnan en istikrarsız dönemini yaşamış bulunuyor. Krizin başlamasından sonra Lübnan'ın milli para birimi yaklaşık %90 oranında değer kaybederken işsizlik oranı da görülmemiş biçimde arttı. Saad Hariri, Ekim 2019'da halkın itirazları ardından istifa etti. Hariri başta Cumhurbaşkanı Michel Aoun olmak üzere çeşitli şahsiyetler ve gruplara baskı uygulamakla yeni kabine kurmak için yeni imtiyazlar almayı umut ederken Hassan Diab yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Hariri hareketi ve bağlı grupları Diab kabinesine yoğun baskılar uygulayarak hükümetin erken çökmesini sağlamaya çalıştılar. Bu arada 4 Ağustos 2020 Beyrut'taki korkunç patlama ve halkın itirazları nihayet Hassan Diab'ın başbakanlık görevinden istifa etmesine sebep oldu. Ardından Mustafa Edip yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Fakat Edip de bir ay sonra bu görevden çekildi ve böylece Saad Hariri bir kez daha yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Hariri şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile 14 kez bir araya gelmesine rağmen şimdiye kadar yeni kabine kurmada başarılı olamamıştır. Öte yandan burada akla gelen önemli soru ise kabineyi kurmakla görevli başbakanın Cumhurbaşkanı ile 14 kez görüşmesine rağmen kabinenin neden kurulmamasıdır? Lübnan'da yeni kabinenin kurulmasındaki sorun nedir? Görünüşe göre bu bağlamdaki en önemli sorun Michel Aoun ve Saad Hariri arasındaki güvensizliktir. Hariri ve Aoun'un birbirine güvenmemesinin başlıca sebebi Hariri'nin siyasi tekelcilik, kendi müttefiklerini iktidara getirmek, özellikle de kabinede direniş koalisyonunu bir kenara bırakmak ve siyasi ağırlığı ve nüfuzunu azaltmaya çalışmasına dayanıyor. Diğer yandan Hariri Lübnan'da bağımsız bir şahsiyet değil ve yabancı ülkelere önemli oranda bağlı biridir. Bunun en bariz örneği ise Kasım 2017'de Arabistan Veliahtı Muhammed bin Salman'ın Hariri'nin istifa ederek başbakanlıktan çekilmesini zorlamasıdır. Lübnan yeni kabinesinin kurulmamasındaki bir diğer sebep ise Hariri'nin teknokrat ve hizipler üstü bir hükümetin kurulmasına vurgu yapmasıdır. Zira böyle bir kabinenin Lübnan'ın özellikle de siyasi sorunlar başta olmak üzere süregelen sorunlarından kurtulma yolu olduğunu düşünüyor. Hariri'nin bu düşüncesi Lübnan içinde birçok ciddi muhalifi bulunuyor ve bunların başında da Cumhurbaşkanı Aoun geliyor. Michel Aoun'a göre teknokrat bir hükümet Lübnan siyasi geleneği ve ulusal şartına aykırıdır. Zira böyle bir durumda başbakanın ehli sünnetten, cumhurbaşkanı Hristiyanlardan ve meclis başkanının da Şiilerden olmasına gerek kalmazdı. Teknokrat hükümetin kurulması ancak seçimleri kazanan koalisyon veya partinin ki sünniler arasında olması gerekmiyor, başbakan tanıtabilmesi veya kabine oluşturabilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bu iki düşüncenin çatışması ise Lübnan'ın siyasi krizi ve çıkması aşmasını engelleyen önemli bir sebep sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Allah'a iman eden, Allah'ı tanıyan ve ona güvenen insan tüm zorlukların bir sınav olduğunu ve kendisinin yetişmesi için olduğunu bilir. Hayatta her şeyden önce Allah'a tevekkül eder ve sabır ve duaya yönelir ve kalpten imanla Allah'ın tüm şartlarda onları kendi hallerine bırakmayacağından emin olur. Biz manevi ve değerli günlerde bulunmaktayız. Şaban ayını idrak ediyoruz. Aynı zamanda biz bu günlerde çok zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Birçokları bu günlerde yaşamın çok zor olduğunu söylüyorlar. İdrak ettiğimiz bu günlerde dua etmenin fazileti ve önemi hakkında sizlerle konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde din alimi Sayın Murtaza Turabi bizimle birlikte. Konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mühterem kardeşlerle duanın fazileti hakkında bazı hususları konuşmak istiyorum. Dua bilindiği üzere bir nevi bir çeşit ibadettir. İbadet genel anlamda Allah Teala için yapılan her iş, her iyi işe ibadet denir. İbadet insanın günlük hayatındaki işleri de içine alabilir. Örneğin insan günlük hayatında ticareti, diğer şahsi durumları veya toplumsal ilişkilerini de ibadet çerçevesinde yapabilir. Çünkü eğer insan yaptığı normal işlerini Allah'ın rızasını kastederek yaparsa, Allah için yaparsa o zaman bu iş ibadet sayılır. Bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Örneğin eğer bir insan ailesine ailəsinin keçimini sağlamaq için çalışıyorsa, bunu sırf bir vicdani görev olarak yaparsa, o zaman bu ibadet sayılmaz. Ama eğer bunu Allah'ın emrine itaat olarak yerine getirirse, o zaman bu ibadet sayılır ve bunun Allah katında sevabı vardır. Veya bir insan baba ve annesine, ailesine ve akrabasına iyilik yapıyorsa, bunları sırf ailelik akrabalarını riayet etmek için yaparsa, bu ibadet sayılmaz. Ama eğer bu işleri yaparken Allah'ın rızasını kastederse, bu işlerin hepsi ibadet çerçevesinde yer alır ve bu işlerle Allah'a kulluk etmiş olur. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala insan için çeşitli mükafat yolları açmıştır ve çeşitli sevap yolları bırakmıştır. Ve bunlar sadece bilinen malum ibadetlerle sınırlı değildir. İnsan eğer doğru bir niyete sahip olursa bütün hayatını ibadet çerçevesinde değerlendirmesi mümkündür. Burada duanın da bir çeşit ibadet olduğunu söyledik. Dua bir çeşit ibadettir. Çünkü Allah'ın rızası için insan onu söyler veya dile getirir ve kalben ve kelam olarak Allah'a yönelir. Duanın özelliği ise şu yöndedir. Dua tüm ibadetlerin bir parçası olarak söz konusudur. Örneğin namaz duayı içerir. Hac duayı içerir. Veya diğer ameller duayı içerirler. Ve bu yönden dua diğer ibadetlerin bir parçası sayılır. Bazı hadislerde yer aldığına göre et-dua muhul ibadet. Dua ibadetin özüdür diye tabir geçmektedir. İkinci yönde duadaki ikinci özellik de şudur ki dua genellikle ihlası beraberinde getirir. Bazı ibadetler, örneğin hacca gitmek veya namaz kılmak veya diğer ameller ihlasla olmayabilir. Ama dua bir neviye karış, Allah'a yöneliş, münacatı içerdiğinden dolayı devamlı ihlasla birlikte olur. Veya genellikle ihlasla birlikte olur. Bu duanın Allah'a bir nevi yöneliş, bir nevi ibadet olduğu hakkındaki kısa açıklamadan sonra Kur'an-ı Kerim'de duanın nasıl açıklandığı üzerinde bazı ayetleri zikredelim. Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ مَا يَعْبَوْبُكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ. Ey Resul, de ki eğer Allah'a yalvarmanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer verirdi? Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki insanın, kulun Allah katındaki değeri onun Allah'a yalvarmasıyla, onun Allah'a dua etmesiyle ölçülür. Bir hadiste İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ravi muhaddis imamdan soruyor ki el-qira'atu efzel emid-dua. Acaba Kur'an'ı okumak mı daha faziletlidir yoksa Allah'a yalvarıp yakarmak mı, dua etmek mi daha faziletlidir? İmam buyuruyor ki et-dua, dua etmek, Allah'a yakarmak daha faziletlidir. Ve sonra yukarıda okuduğumuz ayeti okuyor ve buyuruyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki sizin Allah katında ne değeriniz var eğer duanız olmasaydı? Diğer bir ayeti kerime de duanın önemini açıklamak yönünden ilginçtir. Ayette buyuruyor ki قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ayetin meali şöyledir. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin ki kabul edeyim. Çünkü bana ibadet etmeyip büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme girecekler. Bu ayeti kerimede görüyoruz ki Allah-u Teala açıkça dua etmeye emrediyor ve sonra icabet edeceğini vaat ediyor. Ve ayetin devamında dua etmeyenleri ibadetten büyüklük taslayanlar olarak nitelendiriyor. Yani dua etmeyen kimse büyüklük taslamıştır ve ibadet yoluna Allah'a kulluk yolunu seçmemiştir. Bir hadiste şöyle yer alıyor. İmam-ı Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki, bu ayette büyüklük taslayanlardan maksat dua etmeyenlerdir. Yani kim ki dua etmese müstekbirdir ve Allah'a karşı büyüklük taslamıştır. Ve sonra imam buyuruyor ki, ibadetin en faziletlisi duadır. Hadisin devamında ravi muhaddis imamdan soruyor ki, bir ayeti kerimede Hazreti İbrahim hakkında şöyle bir tabir yer almıştır. İnne İbrahim'e le evvâhun halim. Gerçekten İbrahim çok yakaran, çok yumuşak huylu ve halimdir. Buradaki evvah kelimesi hakkında imamdan soruyor. İmam buyuruyor ki, burada Hazreti İbrahim'in çok dua ettiği kastedilmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde peygamberlerin ve müminlerin duaları zikredilmiştir. Ve bunların arasında en fazla Hazreti İbrahim aleyhisselamın dualarına yer verilmiştir. Bakara surasında Hazreti İbrahim'den nakledilen dualar şöyledir. Ve iz kâle İbrahim rabbic el hâzel belede âmina verzuk ehlehu minettemerâti men âmene minhum billâh vel yevmil âhir kâle ve men kefere fe umettiuhu kalîlâ ثُمَّ اَتَّرُّهِ اِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَس۪يرِ وَاِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمِ. Evet, 126. ayetten 129. ayete kadar 4 ayet-i kerimede Hazreti İbrahim aleyhisselamın dualarına yer verilmiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle dua ediyor. Öyle ki İbrahim dedi, Rabbim bu beledi, bu Mekke şehrini güvenli bir şehir kıl ve onun halkını sana onlardan Allah'a iman edip ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Onlardan Allah'a iman edip ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. Allah-u Teala buyurdu ki, ve kim kafir olsa onu azıcık yararlandırırım ve kim küfre düşerse onu az yararlandırırım, sonra cehennem azabına uğramaya zorlarım ve orana kötü gidilecek yerdir. Sonra ayetin devamında şu dua yer almaktadır. Öyle ki Hazreti İbrahim ve İsmail beytin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Gerçekten sen işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, bizleri kendine teslim olan kıl ve bizim soyumuzdan da sana teslim olan bir grup meydana getir ve bizlere ibadet yollarımızı öğret ve bizim tövbemizi kabul et. Gerçekten sen tövbeleri kabul eden ve sürekli rahmet edensin. Ey Rabbimiz, ve onların içerisinde kendilerinden olan bir elçi gönder. O elçi senin ayetlerini onlara okusun ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tezkiye etsin, onları arındırsın. Gerçekten sen azizsin ve hakimsin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde dua etmenin fazileti ve önemi üzerine din alimi Sayın Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Çağdaş şairlerin gözünden bahar. İlkbahar Fars edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve çeşitli şekillerde boy gösterir. Sohbetimizin ikinci bölümünde İranlı çağdaş şairlerin gözünden ilkbaharın cilvelerini ele almak istiyoruz. Bugünkü çağdaş şairlerin gözünden Bahar adlı sohbetimizde Feridun Muşiri, Mehdi Ahavan Sales ve Muhammed Rıza Şefii Kevkeni gibi çağdaş şairlerin ilkbahara bakışını ele almak istiyoruz. Ben baharım, sen yer. Ben yerim, sen ağaç. Ben ağacım, sen bahar. Yağmurun parmakları beni bağ yapar. Ormanların arasında tek yapar. Evet değerli dinleyicilerimiz, ilkbahar geldi. İlkbahar gönül verme ve gönül kazanma mevsimidir. İlkbahar birliktelik ve gönül birliği mevsimidir. Gönlünün penceresini aç ve filizlere selam ver. Bırak ilkbahar rüzgarı saçlarını tarasın ve gönlüne yerleşsin. Pencereleri aç ve ilkbahar meltemini evine misafir et. Bırak ilkbahar meltemi mübarek adımları ile yaşamının düğümlerini çözsün. Feridun Muşiri'nin şiirinde ilkbaharın en güzel anlatımını bulmak mümkün. Şairin ruhu ilkbahar hayranıdır ve her zaman açık kucakla ilkbaharı karşılamıştır. Gerçi devran hoş devran olmayabilir ve o da binlerce insan gibi güncelliğe yakalanmış olabilir. Ama yine de ilkbahar onun için hayattır ve hayata küsmek asla olmaz. Şair ilkbaharla yeniden bütünleşme ve birleşme peşindedir ve bunun için her türlü bahaneyi ve mazereti kabul eder. Ey bahar! Hatırın her daim aziz. Sonunda nere, hangi gönül, hangi el? Benle seni barıştırır. Sen her sahilde yeniden dirilen. Bense masanın ardında ebedi hazan. Boğazımda kırılan bir dünya şarkıyım. Karşında filizlenmemiş şiirim. Kapalı kapıların ardından benim haykıran, ey bahar, ey bahar, ey bahar. Feridun Muşiri ilkbaharla ilgili şiirinden birinde ilkbaharın eşiğinde duruyor ve gelmesinin işaretlerini anlatıyor. Şair yağmurun kokusu, sebzenin kokusu ve toprağın kokusundan bahsediyor. Ve yağmurda yıkanmış dalların tazeliğinden ve canlılığından güzel bir görüntü sunuyor. Şair şiirinin muhatabından onun gibi gönlünü ilkbahara vermesini ve kırlangıçların şevk namesini ve sarhoş güvercinlerin sıcak halvetinde fısıltılarını dinlemelerini istiyor. Yağmur kokusu, sebze kokusu, toprak kokusu. Yıkanmış yağmur yemiş pak dallar. Mavi gök, beyaz bulutlar, yemyeşil ovalar. Bahar yavaş yavaş geliyor şimdi. Ne mutlu devrana. İlkbahar yolda ve yavaş yavaş yaklaşıyor. Şair ise Devran'a gıptayla bakıyor ve ardından gönlünü uyararak şöyle diyor. Eğer Devran hoş ve mutlu değilse ve Devran'ın safrasında renkli kadeh gibi yoksa tüm bunlar yalnızlık ve kedere sebep olmaz. Devran'dan yudumlamak ve bahardan sarhoş olmak gerekir. Yazıklar olsun sana eğer meltemle çiçek gibi oynamazsan. Yazıklar olsun bana eğer güneş beni sarhoş etmezse. Yazıklar olsun bize eğer bahardan yudumlanmazsak. Gam camını taşa vurmazsan. Yedi rengin 70 renk olur. Feridun Muşiri'nin bir başka ilkbahar şiirinde bu mevsimden zor ve karanlık devrandan geçiş simgesi şeklinde bahsediliyor. Öyle bir devran ki tüm İranlılar için zorlaşmıştı ve şairler temsil dili ve simgelerden başka türlü bu devrandan söz edemiyorlardı. Şair ilkbaharın gelmesini Pehlevi rejiminin zulmünden geçişin tek yolu olarak biliyor. Şair bu şiirinde tüm hissini olduğu gibi muhatabına aktarıyor ve tüm benliğiyle o karanlık günlerden bahsediyor. Şairin inancına göre ilkbaharın gelmesiyle kaçan karanlık günler. Gerçi Muhiri'nin bu şiiri gözyaşı ve kanla birliktedir. Ama insana umut ve güç kazandırır. Kalplerimiz kış olan bizler, bağımız, baharımız solan bizler. İçimizdeki tüm irili ufaklı acılarımızla ilkbahar filizlerinin yolunu keseriz. Ve neşeli kalbimizle ağlamaya başlarız. Tüm benliğimizle şevk gözyaşı ve ona deriz ki, bu dehşet ovasında yıllardır ne bir çiçeğin kokusu ne de bir kuşun kanat çırpma sesi yükselmiştir. Ona bu ovadan adımları panik, dehşet ve ölüm darbeleri olan sadece şeytan geçtiğini söyleriz. Öyle bir ejderha ki zehirli nefesleri sadece dumana duman katan nefestir. Ama bil ki biz uzaktan da olsa ilkbahara gönül vermişiz. Yoldan gelen ilkbaharda arzularımızın güneş çiçeği kıskanç bulutların ardından çıktı. Belki şimdi umut güvercinleri kanat kanada kondular. Seherin önüne güller ser. Sebe yolunda ut yak. Kırlangıca, çiçeğe ve sebzeye selam. İran'da 1953'te Amerikan patentli darbenin ardından şiirlerde şairler temsilleri ve simgeleriyle ya da açık bir şekilde üzüntülerini, kırılan umutlarını mevsimlerin kalıbında veya bayramın gelişinde beyan ediyordu. Mehdi Ahavan Salez bu şairlerden biriydi. Ahavan, Sales şiirler arasında iki şiirde iki farklı zamanda baharın ve Nevruz bayramının gelişinden bahsediyor. Bayram geldi ve biz evimize temizlik yapmadık. Tozları almadık, tozları silmedik. Baktık Nevruz bahtımızın kisvesinde gelmiş. Gönülsüzlükten onu kapıdan kovduk. Mehdi Ahavan Sales kendine özgü ailevi ve sosyal ilişkileri olan bir şairdir. Bunu şiirlerinden anlamak mümkün. Ancak bu şiirde göze çarpan his, yenilgiden duyduğu üzüntü ve şikayettir. Edebiyat eleştirmenlerine göre Ahavan Sales darbeden sonra yenilgi hisseden en belirgin şairdir. Ahavan Sales doğaya bakarak mevsim değişikliğine uygun şiir yazan bir şair değildir. Şairin hayat, toplum, aile, camia ve dünyadan hissi şiirine yansımıştır. Tüm bu anlatılanlar Ahavan Sales'in tüm şiirleri ve siyasi renkli olduğu anlamına gelmiyor. Şair diğer şairler gibi siyasi olmayan aşk ve başka şiirleri de yazmıştır. İlkbaharın güzelliği ve tazeliği onu da her insan gibi hayrete düşürüyor. Ahavan Sales ilkbaharla ilgili şiirlerinden birinde yılın son ayında çıplak dalların üzerinde gürültü yapan kuşlara şaşırarak bu durumu anlatmaya çalışıyor. Kuşlar ise onun sorusuna cevap veriyor. İlkbahar şu yakınlarda üzeri karla kaplı dağların ardında görülüyor. İlkbahar orada, hani duman içinde alev gibi parlayan ışıkta. İlkbahar burada, kalplerimizde, şarkılarımızda ve kırlangıçların, bulutların eteğinde uçması. Binlerce kervan iyilerden mesaj, tatlılardan haber, kulak verenleri arıyor. İlkbahar İranlı Muhammed Rıza Şefik Tükeni'nin düşüncesinde dikenli telleri aşmış ve bin aynada akmaya başlamıştır. Şair ilkbahar eşiğinde ve gecenin karanlık çöllerinde gül adına kırmızı hutbe okuyor. Böylece tüm bağları, bahçeleri uyandırarak yeniden canlandırıyor. Böylece beyaz güvercinler kanlı yuvalarına geri dönüyor. Şair yağmurun aydın mesajı oluyor ve yanan menekşelerin alevlerini görüyor. Ta o kıyılarda bak gör. İlkbahar gelmiş. Dikenli telleri aşarak, yanan menekşenin alevleri ne güzel, bin ayna akıyor, bin ayna, senin kalbinle aynı sesle tapıyor şevkle. Yer uyanıklardan boşaldı, bir tek sen yalnızsın. En aşk dolu nameleri yeniden okumak için, oku kırmızı gül adına ve aşkla oku. Şefik Tükeni çeşitli açılardan ilkbahara bakmış ve tüm ilkbahar şiirlerinde onu takdir etmiştir. Şair ilkbaharı yaşamın zorlukları ve hüsranlarına şahit tutuyor ve onu büyük ve eski biliyor. Öyle bir büyük ki zorlu ve ağır devranlardan yüreğinde birçok öykü taşıyor ama umutlu kalbiyle bu topraklarda umut yeşertiyor ve toprağı verimli yapıyor. Aç pencereleri ki Meltem, akasyaların miladını kutluyor ve bahar, her dalın, her yaprağın yanında mum yakmıştır. Kırlangıçlar geri döndü ve taraveti haykırdı. Sokak tek ses şarkı oldu ve kiraz ağacı akasyaların şenlik hediyesini eteğine çiçek yaptı. Aç pencereleri ve ilkbahara inan. Evet değerli dinleyicilerimiz, Çağdaş Şairlerin Gözünden Bahar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Muhterem dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 7. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın enerji aktarım projelerindeki rolünü ele alacağız.
Programımızda siyaset, ekonomi ve enerji arasındaki bağı incelemek istiyoruz. Sohbetimizin devamında TAPI projesi ile ilgili konuşacağız. Türkmenistan'dan başlanan TAPI projesi Afganistan ardından Pakistan ve sonunda da Hindistan'a uzanmaktadır. Şimdi de Afganistan'ın bu projedeki avantajlarını ve sağlamak istediği çıkarları, hatta siyasi sakıncalarını ele alacağız.
TAPI projesi Afganistan içinde önemli bir konum belirleyen az sayıdaki projelerden biridir. Afganlar bu ülke topraklarından geçecek olan TAPI boru hattından sağlanacak vergiden ve yaratacağı istihdam fırsatlarından yararlanmak istiyor. Buna ilaveten Afganistan bu proje sayesinde ihtiyacı olan doğal gazı da karşılayabilecek ve enerji eksikliği sorununu büyük oranda çözebilecektir.
TAPI projesinin yapımının başlaması oturumunda konuşan dönem Afganistan Petrol ve Madencilik Bakanı Davud Shah Seba ise TAPI projesini Afganistan'ın altyapı projelerinden başlangıcı olarak nitirledi. Onun açıklamalarına göre Afganistan ek miktardaki doğal gazını da satabilecektir. Ayrıca TAPI projesi saniyede elektrik taşıma hattı da aynı TAPI hattına paralel olarak yapılacaktır. Bu elektrik hattı ise Türkmenistan'dan da Pakistan'a uzanacaktır.
Tüm bu avantajlara ilaveten Afganistan, TAPI doğalgaz boru hattından yararlanmasının yanı sıra bir yandan da aktarım ve taşıma tarifelerinden çıkar sağlayacaktır. Afganistan hükümeti TAPI boru hattı projesi sayesinde zayıf ve kırılgan ekonomisini bölge ekonomisiyle entegre etmeyi ve bu yol üzerinden Afganistan'ı 10 yıllar boyunca süren ekonomik tecritten ve çıkmazdan kurtarmak istiyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesi Afganistan'ın komşuları ile ilişkilerini de iyi yönde etkileyebilir. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin TAPI anlaşmasının imzalanması töreninde yaptığı açıklamasından bu ülkenin Türkmenistan'ın doğal gazını Pakistan ve Hindistan'a geçiş ülkesi olmasına paralel olarak Çin'i transit hususunda da kilit bir ülke olarak rol oynamasını umduğunu gösteriyor.
Buna rağmen Afganistan'ın güvenlik koşulları bu ülke hükümetine Tapi Boru Hattı projesinin hayata geçirilmesinde en önemli engel sayılıyor. Örneğin güvensiz sayılan Helmand eyaleti Tapi Boru Hattı'nın geçeceği bölgelerdendir. Tapi Boru Hattı'nın Afganistan'daki geleceği büyük oranda Eşref Gani'nin Taliban ile barış müzakerelerine bağlıdır. Taliban geleneksel olarak enerji hatlarından siyasi ve ekonomik payını alırsa bu projeye karşı çıkmayacağı söylenebilir. 1990'lı yılların sonlarında Türkmenistan'dan Pakistan'a doğal gaz taşınması projesinden söz edildiğinde de Taliban'dan bir heyet bu hususta müzakere yapmak için Amerika'ya gönderilmişti. Tabii bir sonraki gelişmelerde özellikle de 11 Eylül olayı ve Amerika'nın Afganistan'a askeri saldırısı Taliban'ın bu projedeki katılımını engelledi.
Afgan siyasi meseleler uzmanı ve araştırmacısı Vahid Mujde, Taliban'ın Amerikalı enerji şirketleriyle işbirliği hususunda şöyle düşünüyor. Amerikan şirketlerinin Taliban temsilcilerini müzakereye davet etmesi, bu şirketlerin altyapı ve mal güçlerinin Taliban'a gösterilmesidir. Taliban'da Kabil-Herat karayolunun yapımını ve de boru hattı etrafında işçilerin yerleşmesi için uygun yerleşim alanlarını inşa etmesini ve doğal gaz fiyatına göre geçiş vergisinin ödenmesini istedi.
Afganistan'da IŞİD'in varlığı Eşref Gani hükümetinin önündeki yeni zorluklarından biridir. Afganistan'ın çeşitli yerlerinde IŞİD'e bağlı unsurlarla Taliban güçleri arasındaki çatışmaların yanı sıra Nangarhar gibi bölgelerde bu grup tarafından gerçekleştirilen çeşitli intihar ve terör eylemleri ülkenin güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Bu Afgan hükümetinin Tapi boru hattının güvenliğiyle ilgili endişelerini artırdı. Aslında Afganistan'daki Tapi boru hattının güvenliğini sağlamak için umut verici bir ihtimal ortada görünmüyor.
Tapi Boru Hattı projesinin üçüncü hedef ülkesi Pakistan'dır. Sohbetimizin devamında bu ülkenin Tapi projesindeki rolü ve bu ülkedeki ekonomik, siyasi ve güvenlik hususları hakkında konuşacağız.
182 milyonluk artan nüfusu ile Pakistan her zaman enerji sıkıntısı çekmiştir. Ülkedeki birçok büyük şehir günde saatlerce elektrik kesintisi sorunuyla karşı karşıyadır. 2009'dan itibaren yerli doğal gaz üretimi artık ülkenin iç ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve yerli üretim ile doğal gaz ihtiyacı arasındaki uçurum her yıl artıyor. 2025 yılına kadar Pakistan'ın günde yaklaşık 290 milyon metreküp doğal gaz tüketmesi gerekiyor. Bu da yerli üretimin yaklaşık 3,5 katıdır. Bu gerçek Pakistan'ın İran ve Türkmenistan başta olmak üzere bölge ülkelerinden doğal gaz tedarik etme hususundaki ilgisinin nedenini ortaya koymaktadır.
Ancak Pakistan hükümeti Tapi Boru Hattı projesini faaliyete geçirirken çeşitli zorluklar ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. Pakistan içinden geçecek Tapi Boru Hattı'nın çoğu Beluchistan eyaletinden geçiyor. Belucistan bölgesindeki ayrılıkçılar ve bölücüler doğal gazda dahil olmak üzere ulusal kaynakların adaletsiz dağıtımını protesto etmek için defalarca merkezi hükümete karşı ayaklandılar.
Pakistan hükümeti için ikinci büyük zorluk Taliban'ın Pakistan ve Afganistan'da derin operasyonları yürütme kapasitesini ve yeteneğine sahip olması ve terör ve sabotaj faaliyetlerinin de oluşturduğu tehdittir. Ancak Molla Ömer'in ölümünden sonra Taliban içindeki bölünmeler ve Pakistan ve Afgan Talibanı arasındaki bazı itilaflar ve Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki belirsiz barış görüşmeleri süreci Pakistan hükümetinin ve ordusunun Tapi boru hattı istikametine güvence altına almasını çok zorlaştırdı. Böylece Taliban'dan gelen tehditler karşısında Pakistan'ın gücü de azalmış oldu.
Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir konusunda uzun süredir devam eden geleneksel ihtilaflara ek olarak Diorand hattı konusundaki Afgan-Pakistan anlaşmazlığı, Pakistan hükümetinin Tapi boru hattını uygulaması için zor koşullar yarattı. Bunlara ilaveten İslamabad'a karşı terörizmi ve aşırılığı bir araç olarak kullanmakla ilgili suçlamalar ve Pakistan'ın boru hattı projelerini finanse etmede zayıf mali konumu da göz önünde tutulmalıdır. Tapi boru hattı projesi Pakistan'ın doğal gaz geçiş hatlarından elde ettiği gelirin kaynağı olabilirken, Hindistan gibi başka bir ülkenin boru hattına entegre olmadığı sürece Pakistan için hiçbir ekonomik gerekçeye sahip olmayacak.
Hindistan, Tapi doğal gaz boru hattının 4. ve son ülkesidir. Güney Asya'da Hindistan en büyük enerji tüketicilerinden biridir. Hindistan'ın son 10 yıllardaki coğrafi genişlemesi, nüfus artışı ve yükselen yaşam standartlarının ardından gelen ekonomik patlaması, ülkedeki enerji talebinde hızlı bir artışa yol açtı. Bu nedenle enerji arzı ve enerji güvenliği konusu ülkenin stratejik bir endişesi haline geldi. Hindistan'ın enerji ihtiyacının %3'ünü ham petrol ve %7'sini doğal gaz oluşturmaktadır. Ancak çevre kirliliği çok yüksek olan kömür %24'lük pay ile Hindistan'daki ilk enerji kaynağıdır.
Hindistan hükümeti doğal gazı kademeli olarak tüketilen diğer yakıtlarla değiştirmeye karar vermiştir. Hindistan ekonomik büyümenin sürmesi ve yüksek büyüme hızının yakalanması için gerekli olan uzun vadeli enerjiyi sağlamak için Türkmenistan dahil başta doğal gaz üreticileri olmak üzere enerji üreticileriyle ilişkilerini dış politikasında özel bir yer ayırmıştır. Bu nedenle Hindistan'ın Tapi doğal gaz boru hattındaki varlığı ve bu projeye katılımı Hindistan'ın stratejik enerji ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilir.
Tahran Radyosu.
Tabii ki İran'ın doğal gaz kaynaklarını Pakistan'a ve ardından Hindistan'a ulaştırması beklenen barış boru hattının daha güçlü bir ekonomik gerekçesi vardı. Ancak birkaç faktör Pakistan tarafını barış boru hattı projesini uygulamada gecikmeye sürükledi. Bu faktörler arasında nükleer krizi sırasında İran'a yönelik Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından adaletsiz yaptırımların uygulanması da vardı. Hindistan'ın özellikle Büyük Orta Asya projesi ve Orta Asya, Afganistan ve Güney Asya'daki yeni İpek Yolu stratejisi bağlamında Amerika ile yakın ve stratejik ilişkisi bir başka faktördü. Bu faktörler barış boru hattının gerçekleşmesini engelledi. Bu nedenlerle Hindistan ve Pakistan Tapi boru hattı projesine yöneldi.
Elbette Afganistan'ın zayıf güvenlik durumu, Taliban, El-Kaide ve IŞİD gibi aşırı ve radikal gruplardan gelen tehditler, ve Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir nedeniyle artan gerilim, Hindistan'da tapi boru hattının işletilmesi konusunda ciddi endişelere yol açtı. Bu nedenle Hindistan, tapi projesine paralel olarak tek geçişi olan bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini arttırmak amacıyla enerji ihtiyacının bir kısmını gemi ile LNG şeklinde daha çok Petronet Katar'dan ithal ediyor.
Bu bölümde Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın tapi boru hattı projesine katılırken akıllarında tuttukları hususları ele aldık. Ekonomik ve politik hedeflerin ve belirli güvenlik koşullarının bu projeyi ve geleceğine karmaşıklıklar yüklediğini gördünüz. Bu projenin tapi projesi dışındaki ülkeler üzerindeki sonuçlarını ve bu boru hattı hakkındaki görüşlerini bilmek istiyorsanız programımızın bir sonraki bölümünü takip edin.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset başlıklı dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz sizleri. Maliki yavmiddin. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Allah ceza gününün malikidir. Ayette geçen din sözcüğü hem mektep ve inanç hem ceza ve mükafat anlamındadır. Ayette ceza gününde maksat kıyamet günüdür ve hesaplara bakılan ve ceza ve mükafat verilen gün sayılır. Bu arada Allah-u Teala'nın hem bu alemin hem ahiret aleminin yegane maliki ve sahibi olduğu belirtilmelidir. Ancak Allah'ın kıyamet gününde malik olmasının başka cilvesi söz konusudur. O günde hiç kimse hiçbir şeyin maliki değildir. Hiç kimse için mal, mülk, para, pul ve evlat gibi varlığın hiçbir faydası yoktur. O günde eş,
dost ve akrabaların hiçbir gücü ve etkisi yoktur. İnsan hatta vücudu ve organları üzerinde hiçbir hak ve yetkisi yoktur. Yani ne dili özürlerden söz edebilir, ne fikri tedbir etmeye fırsat bulur. O günde tek malik ve yetki sahibi Allah'tır. Bu ayetten şunu öğrenmekteyiz. Geçen ayette beyan edilen ilahi sonsuz rahmete umut bağlamanın yanında kıyamet gününde hesap ve cezadan korkmalı ve kıyamet gününe iman ederek iyi amellerimiz mükafatsız kalacağından korkmamalıyız. Zira Allahu Teala hem iyi hem kötü amellerimizden haberdardır ve ona göre mükafatlandırır ya da ceza verir. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.